Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur. Anadolu'yu Anadolu yapan yiğitler. Anadolu'ya ilmiyle değer katanlar. Anadolu'nun hizmetkarı gönül dostları. Aşkın aldı benden beni, bana seni gerek seni diyen Yunus'u, Anadolu bilir, dünya tanır. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir çağrısını yapan Mevlana'yı, Anadolu bilir, dünya çok iyi bilir. Fatih'i Fatih yapan ak gönüllü hocası Akşamseddin'i Anadolu bilir, Bizans bilir. Yavuz Sultan Selim'in Nedim'i, sırdaşı, yoldaşı Hasan Can'ı Anadolu bilir, Musul Kerkük Erbil de iyi bilir. İlmiyle dünyaya nam salmış isimleri vardır Anadolu'nun. Ummanları yoldaş edinen, korsanların korkulu rüyası, ilim adamı Piri Reisi, Anadolu'm bilir, Amerika bilir, dünya tanır. Kubbeleri, köprüleri, medreseleri imar eden koca Sinan'ı, Anadolu'm iyi bilir, dünya iyi tanır. Ali Koşçular, İbn Sina'lar, Itriler, Nedimler, hepsi birer kandil gibi aydınlatmış, ışık tutmuştur Anadolu'ya, Anadolu'ma. Selam olsun Anadolu'ma ışık tutmuş kandillere. Selam olsun ilmiyle, şiiriyle, sözleriyle yol gösteren gönül erlerine.
Elinin tersiyle alnında biriken teri sildi. Durdu. Her iki yanındaki İngiliz askerlerine baktı. Onların gözlerindeki korkuyu hissetti. Ne de olsa çöl aslanına refakat ediyorlardı. Tüfekleri ellerinde, parmakları sürekli tetiklerindeydi. Korkuyorlardı. Döndü ve tozdan artık iyice seçilmez olan şehre baktı. Yüreği daraldı. Nasıl bırakırdı? Nasıl giderdi? Sırtına inen dipçikle zor da olsa döndü ve tekrar yürümeye başladı. İngiliz müfsitlerin telkinleriyle ayaklanan Şerif Hüseyin'e bütün İslam alemi tepki göstermiş ama o ihanetinden dönmemişti. Kendince bahaneler bulmuştu bu menfi hareketine. Osmanlı'yı İngilizlerin yanında savaşa girmemesi dolayısıyla yargılıyor ve kendi kurduğu mahkemede mahkum ediyordu. Osmanlı birlikleri isyan başladığında Yemen'de adeta bir ölüm kalım savaşı veriyordu. Hava sıcaktı. Hem düşmanla hem de salgın hastalıklarla mücadele ediyorlardı. Dahası diğer cephelerden gelen kötü haberler iyice zorlaştırıyordu işlerini. Asker yorgundu, asker yılgındı. Fakat Şerif Hüseyin'in isyanı başkaydı. Alınan haberlere göre isyancılar 7 Temmuz 1916'da Mekke'ye ulaşmışlardı. Sıra, Hazreti Peygamber'in kabrinin bulunduğu Medine'ye gelmişti. Kanal cephesi ve sonrasında bölgede kurulan cephelerde 4. Ordu Komutanı Cemal Paşa, buranın savunmasını Fahrettin Paşa'ya vermişti ve onu 17 Temmuz 1916'da Hicaz Seferi Kuvvetleri'nin başkumandanı olarak atamıştı. Osmanlı birlikleri Medine önlerine ulaştığında şehir tam bir muhasara altındaydı. Bir yanda düşman askeri, diğer yanda çöl, burayı dış dünyadan adeta tecrit etmişti. İsyancıların çemberi kısa zamanda yarıldı ve şehir Osmanlı kontrolüne alındı. Ama asıl çile şimdi başlıyordu. Şerif Hüseyin'in oğlu kararlıydı, Medine alınacaktı. Kuşatma Haziran 1916'dan Ocak 1919'a kadar tam 2 yıl 7 ay sürdü. Askerlerin bir kısmı firar etti, yiyecek bitti, su tükendi. Ama o kararlıydı. Yapamazdı. Resulullah'ın aleyhissalatü vesselamın kabrini terk edemezdi. Ama ümitsizlik artık askerlerin damarlarına iyice işlemişti. Bazılarına göre her şey bitmişti. İşte tam bu sırada Fahrettin Paşa'nın Çaldıran seferinde ümitsizliğin pençesine düşmüş askerlerini birer kaplana çeviren Yavuz gibi yaptığı konuşma yeniden diriltmişti bu yorgun ruhları. Ey insanlar! Malumunuz olsun ki yiğit ve kahraman askerlerin, bütün İslam'ın sırtını dayadığı yer, manevi gücün desteği, hilafetin göz bebeği olan Medine'yi son kurşununa, son damla kanına, son nefesine kadar muhafazaya ve müdafaya memurdur. Buna Müslümanca, askerce azmetmiştir. Bu asker, Medine'nin enkazı ve nihayet Ravza-i Mutahara'nın yeşil türbesi altında kan ve ateşten dokunmuş bir kefenle gömülmedikçe, Medine-i Münevver'in kalesinden, burçlarından ve nihayet Mescid-i Saadet minareleriyle yeşil kubbesinden al sancağı alınmayacaktır. Allahu Teala bizimle beraberdir. Şefaatçimiz onun Resulü, Peygamber Efendimiz'dir aleyhissalatü vesselam. Ey bütün tarihi eşsiz kahramanlar, şan ve şerefle dolu Osmanlı ordusunun yiğit zabitleri. Ey her cenkte cihanı tir tir titretmiş, asla kimseyi boyun eğmeyerek daima namus ve din borcunu kanıyla ödemiş yiğit Mehmetçiklerim, kardeşlerim, evlatlarım. Gelin hep beraber Allah'ın ve işte huzurunda huşu ve aşk içinde gözyaşları döktüğümüz Peygamberin aleyhissalatü vesselamın karşısında aynı yemini tekrar edelim. Ve diyelim ki, ya Resulallah, biz seni bırakmayız. Çırpınıyordu. Görünen düşmandan çok, görünmeyen düşmanda ümitsizlikle mücadele ediyordu. Askerlerinin onu dik görmesi gerektiğini düşünüyor, bunun için canla başla çalışıyordu. Mahiyetindeki subay ve erleriyle birlikte bir sabah namazını Mescid-i Nebevi'de eda ettikten sonra Peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın kabrine geldi ve mübarek huzurunda yemin etti, şeref sözü verdi. Ya Resulallah! Son neferimize varıncaya dek şehit olmadıkça senin mübarek bedenini düşman eline teslim etmeyeceğiz. Askerleri yiyeceklerinin tükendiğini söyleyince onlara çekirge yemelerini emretti. Öyle ya, çölde çekirgeden bol ne vardı ki?
Çekirgenin serçeden ne farkı var? Yalnız tüyü yok. O da serçe gibi kanatlı ve uçuyor. Serçe gibi huysuz ve serçe gibi asabi. Yediği şeyleri itinayla seçiyor ve temiz şeyler yiyor.
Gündüzleri askerinin zihnine abidevi bir duruş nakşeden Fahrettin Paşa, geceleri Mescid-i Nebevi'ye gidiyor ve orada sabaha kadar gözyaşı döküyordu.
Ya Resulallah, seni nasıl bırakırım?
Mondros'un imzalandığı haberi Medine'ye ulaştığında herkes gözlerine bakar, bittim artık dercesine. Teslim olmaya dair en ufak bir imada bulunmamasından burayı vermeyeceği anlaşılıyordu. Harbiye Nazırı Cevat Paşa'nın teslim emri kendisine ulaştığında silah arkadaşlarına şunları söylemişti.
Hükümet, Medine'nin anahtarlarını bir İngiliz yüzbaşısına teslim et diyor. Böyle bir şey yapmaktansa silahlarımızla dövüşerek ölmek evladır. Buranın teslimi için yalnız Harbiye Nazırı'nın ve hükümetin emri yetmez. Mutlaka hilafet ve padişahın bir iradesi olmalıdır.
Bu kararlılık 27 Ocak 1919'daki o kara güne kadar sürdü. Sabaha karşı uyuyakalmış olmalıydı. Zira uyandığında üniforması üzerindeydi. Kendine gelmeye çalışırken diğer taraftan da özel odasında silah arkadaşlarına ne aradığını anlamaya çalışıyordu. "Bitti paşam," diyebildi biri. Anlayamadı. Sonra ellerinde silahlarıyla İngiliz askerlerini gördü.
"Buraya kadar paşam, teslim olunuz."
Beyninden vurulmuşa döndü. Gözünden büyük birkaç damla yaş düştü. Hiddetle kalkmak istedi, silahına uzandı bir yandan ama ne mümkün. Derhal engellendi. Konuşmadı. Ama gözleri onun yerine yalvardı adeta. "Bırakın, Allah aşkına bırakın." Bırakmadılar. Zira İngilizler zaten böyle bir hamle bekliyorlardı. Çöl aslanını feda edemezlerdi. Çaresiz, mani oldular komutanlarına. Dışarı çıktığında yüzlerinde hayasız bir zaferin nişanesi hükmünde ukala tebessümleriyle diğer İngiliz subaylarını gördü. Biri yanaştı ve bu büyük kahramana elini uzattı, sıkmak istedi. Paşa ağlıyordu. Görmedi veya görmezden geldi. Bir diğeri yanaştı bu sefer. Göz işaretiyle kılıcını istedi. Kaşları çatıldı. Kılıcının kabzasını sıkı sıkı tuttu. Ravza-i Mutahhara'nın bulunduğu yöne döndü yüzünü. Kılıcını çekti ve secdeye kapanıp kılıcını yere bıraktı. Medine'ye bir ölüm sessizliği çöktü. Artık hep birlikte ağlayan askerlerin gözyaşları insanın içine işleyen kumlu rüzgara karıştı. Ayağa kalktı, arkasını döndü, iki adım atmıştı ki aniden "Affet beni ya Resulallah!" dedi ve hıçkırıklara boğuldu. Şimdi artık Medine iyice gözden kayboldu. Onu Yenbu Livanı'na ulaştıracak jipe binerken kum fırtınası iyice ağırlaştı. Başını öne eğdi. İngiliz askerleri pür dikkat onu izliyorlardı. Ellerini kaldırdı göğe ve Medine gözden kaybolurken dilinden şunlar döküldü. "Allah'ım, ben sözümü tutamadım. Sen beni affet." Medine müdafi olarak tanınan Fahrettin Paşa, 1868'de Rusçuk'ta doğdu. Asıl adı Ömer'dir. Soyadı kanunundan sonra Türkkan soyadını almıştır. 93 Harbi'nden sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a gelen Ömer Fahrettin, 1888'de Harp Okulu'nu, 1891'de Erkan-ı Harbiye'yi bitirdi ve Kurmay Yüzbaşı olarak orduya katıldı. Balkan Savaşı sırasında Çatalca savunmasındaki başarısıyla Edirne'nin geri alınmasında rol oynadı. Osmanlı Devleti 1914'te 1. Dünya Savaşı'na girdiği vakit Miralay rütbesiyle 4. Ordu'ya bağlı 12. Kolordu Kumandanı olarak Musul'da bulunuyordu. 25 Kasım 1914'te terfi ettirildi. 26 Ocak 1915'te 12. Kolordu'daki vazifesine ilaveten 4. Ordu Kumandan Vekilliğine getirildi. İngilizlerle anlaşan Mekke Şerifi Hüseyin'in isyanı hazırlandı haberinin alınması üzerine Fahrettin Paşa, 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa tarafından Medine'ye gönderildi. Fahrettin Paşa'nın savunduğu Medine dışındaki hemen bütün büyük merkezler asilerin eline geçti. Bu sırada kanal harekatı bütün şiddetiyle devam ettiğinden Hicaz'a asker gönderilemiyordu. Fahrettin Paşa elinde bulunan son derece kısıtlı imkanlarla Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca kahramanca müdafaa etti. İngilizler tarafından Türk Kaplanı diye adlandırılan Fahrettin Paşa, 27 Ocak'ta savaş esiri olarak Mısır'a gönderildi. 5 Ağustos'ta Malta'ya sürgün edildi. sürgün sırasında savaş suçlularını yargılamak üzere işgalci devlet tarafından İstanbul'da kurdurulan ve başkanından dolayı halk arasında Nemrut Mustafa Divan-ı Harbi adı verilen mahkemece ölüme mahkum edildi. Ancak Fahrettin Paşa, Ankara hükümetinin gayretleriyle 8 Nisan 1921'de Malta'dan kurtuldu. Berlin'de karşılaştığı Enver Paşa'nın daveti üzerine Moskova'ya geçti. 24 Eylül 1921'de milli mücadeleye katılmak için Ankara'ya geldi. 9 Kasım 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Kabil Sefirliğine tayin edildi. Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynadı. 12 Mayıs 1926'da görevinin sona ermesi üzerine yurda döndü. 5 Şubat 1936'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tüm general rütbesiyle emekliye ayrıldı. 22 Kasım 1948'de vefat etti ve vasiyeti üzerine Rumeli Hisarı'na defnedildi. Medine müdafaası sırasında bir üsteğmenin İdris Sabih Bey'in Allah Resulüne hitaben kaleme aldığı şu mısralar, ümmetin vicdanında hala hak ettiği yeri bulamadı. Unuttuk İlhan'ı Kara Oğuz'u, işledik seni göz bebeğimize. Bağışla ey şef'i kusurumuzu, bin küsür senelik emeğimize. Nedense kimseler dinlemez eyvah, o kadar saf olan dileğimizi. Bir ümmiysen de ya Resulallah, ancak sen okursun yüreğimizi. Yapamaz Ertuğrul evladı sensiz. Can verir, cananı veremez Türkler. Ebedi hadimul haremeyniniz. Ölsek de Ravzanı ruhumuz bekler.
...1945 senesinde Ankara caddelerinde bir subayla karşılaşır. Subay, Fahrettin Paşa'ya hürmet eder ve hatırını sorar. Sonra der ki, "Paşam, milli mücadelede basit bir birliğin başında bulunanlar bile hatıralarını yazıp zengin oldular. Sen niçin hatıralarını yazmıyor ve zengin olmuyorsun?" Bunun üzerine Fahrettin Paşa şu cevabı verir. "Evladım, biz reklam peşinde değiliz ve hiç olmadık. Vatan uğrunda yapılması gereken bir mücadele vardı, biz de onu yaptık. Abartmaya gerek yok." İşte mertlik buydu. Osmanlı'nın ilk Akıncı beylerinden Balioğulları soyundan gelen Fahrettin Paşa, vasiyeti üzerine Rumeli Hisarı kabristanına defnedilmiştir. Hain Şerif Hüseyin ise İngilizlerin oyununa gelmiş, sonraki tüm hainlere ibretlik bir örnek olarak İngilizlerin sözüne güvenmenin cezasını zillet içinde yaşayarak ödemiş, Kıbrıs'ta sürgün ve zelil bir halde ölmüştür. Haşimi İmparatorluğu yerine İngilizlerin gizli üssü konumundaki küçük Ürdün'de oğluna bir ülke düşmüştür. Medine müdafiği Fahrettin Paşa'ya Allah'tan rahmet diliyoruz.
Anadolu'ya ışık tutanlar. Hazırlayan ve sunan Feridun Cesur.